Ayrım 16, sayfa 194. İnfazcı Lars Kepler. 41. Bölüm Uykusuz. Axel Rietz and Beverly Anderson'la 10 ay önce tanışmıştı. Tanışmalarına uyku sorunu vesile olmuştu. 30 yıl önce yaşadığı bir olaydan sonra uyumakta zorlanıyordu. Hayatını uyku ilaçlarıyla sürdürmeye başlamıştı. Düşlerin olmadığı kimyasal bir uykuya dalıyordu. Bedeni belki dinlenemiyordu ama yine de uykuydu işte. Uyuyabilmek için aldığı uyku ilacını sürekli arttırmak zorundaydı. Uyuşturucu etkisi gösterip düşüncelerini bastıran ilaçlardan hoşlanıyor, yıllanmış pahalı viskilerle birlikte alıyordu. 20 yıl boyunca yüksek dozda ilaçlar kullanmış ve bir gün kardeşi bilincini kaybetmiş bir vaziyette holde yatarken bulmuştu. Burnu kanıyordu. Karolinska Hastanesi'nde siroz teşhisi koymuşlardı. Kronik hücre tahribatı o kadar büyüktü ki gerekli tedavi sürecinin ardından karaciğer nakli sırasına konulmuştu. Ama kan grubu sıfır olduğundan ve olağanüstü doku yapısı nedeniyle karaciğer bulma ihtimali felaket denilecek düzeyde düşüktü. Kardeşi ciğerinin bir parçasını verebilirdi ama kalbindeki ciddi ritim bozukluğu nedeniyle böyle ağır bir operasyonu kaldırması mümkün değildi. Donör bulma ihtimali neredeyse sıfırdı. Alkolden ve uyku ilaçlarından vazgeçmezse ölecekti. Alkolü ve uyku ilaçlarını bırakmanın yanı sıra yeterli miktarda konakiyon, inderal ve spironolakton kullanırsa karaciğer fonksiyonları düzene girer normal bir hayat yaşayabilirdi. Sorun uykunun onu terk etmesiydi. Geceleri en fazla bir saat uyuyabiliyordu. Göteborg'da bir uyku kliniğine yatırılmıştı. Polisomnografi testinden geçirilmiş ve insomnia teşhisi konulmuştu. İlaçla tedavi artık düşünülemeyeceğinden değişik insomnia teknikleri kullanmak zorundaydı. Meditasyon, hipnoz, kendi kendine telkin ama bunların hiçbir faydası olmamıştı. Ciğerlerinin iflas etmesinden 4 ay sonra 9 gün uykusuz kalmış, psikoz benzeri bir nöbet geçirmişti. Gönüllü olarak özel Santa Maria Hierta Psikiyatri Kliniğine yatırılmıştı. Beverly ile işte orada tanışmıştı. Beverly o zamanlar ancak 14'ündeydi. Her zaman olduğu gibi odasında uyumadan uzanıyordu Axel. Saat belki gecenin 3'üydü. Beverly kapısını açtığında dışarısı karanlıktı. Huzursuz bir ruhtu Beverly. Bir uyur gezer, geceleri kliniğin koridorlarında dolaşıp duruyordu. Belki de yanında kalacağı birilerini arıyordu. Kız içeri girdiğinde Axel yatağında uzanıyordu. Uykusuz ve kederliydi. Uzun geceliği yerleri süpüren kız gelip yatağının yanına dikildi. ''Buranın ışığını gördüm.'' diye fısıldadı. ''Senden bir ışık yayılıyor.'' Ardından yatağa çıkıp Axel'in yanına kıvrıldı. Axel hala uykusuzluktan muzdaripti. Ne yaptığını bilemiyordu. Kıza sıkıca sarıl, çok sıkı. Kızı bedenine bastırdı. Kız bir şey demedi, öylece yattı. Axel yüzünü kızın boynuna gömdü ve birden uykuya daldı. Düşlere ve uykunun suyuna gömüldü. İlk seferinde yalnızca birkaç dakika sürdü ama o günden sonra her gece geldi kız ve her seferinde Axel sıkıca sarılıp ter içinde uykuya daldı. Axel'in psikolojik sorunları bir camın üzerindeki buğu gibi yok olurken Beverly de koridorlarda dolaşmayı bıraktı. Axel Riesen ile Beverly Anderson sessiz bir anlaşmayla hastaneden ayrılmaya karar verdiler. Aralarında yasal bir ilişki olamayacağından ilişkilerinin gizli kalması gerekiyordu. Ama Beverly öğrenci evi sırası gelene kadar Axel'in bir odasında kalmak için babasından izin almıştı. Beverly Anderson 15'indeydi ve sınır tanımama teşhisi konulmuştu. İnsanlarla ilişkisinde bir ölçü tutturamıyordu. Sınır koyma yeteneğinden yoksundu, kendi kendini idare edemiyordu. Beverly gibi kızlar eskiden ya akıl hastanesine yatırılıyor, ya zorla kısırlaştırılıyor, ya da ahlaksız ve sınırsız cinsel ilişkiye girmesinler diye beyinlerinin bir kısmı alınıyordu. Berber de şansına benimle karşılaştı derdi Aksel kendi kendine. Pedofil değildi. Beverly'ye eziyet etmek yahut üzerinden para kazanma gibi bir niyeti yoktu. Ona yalnızca uyku için ihtiyaç duyuyordu, ayakta kalmak için. Yeterince büyüdüğünde Aksel'le evleneceğini söylerdi Beverly. Bu düşünceyle mutlu olduğunu gördüğünden düğün hayalleri kurmasına ses çıkarmıyordu Aksel. Böyle yaparak onu dış dünyaya karşı koruduğuna ikna ediyordu kendini. Ondan faydalandığının da farkındaydı. Utanıyordu bundan ama başka bir çıkış yolu yoktu. Tekrar o büyük uykusuzluğun kollarına dönmek istemiyordu. Ağzında diş fırçasıyla banyodan çıkan Beverly başıyla duvara asılı üç kemanı işaret etti. ''Niçin hiç çalmıyorsun?'' ''Yapamam.'' diye gülümsedi Aksel. ''Hep orada öyle asılı mı duracaklar? Bari çalabilen birilerine ver.'' ''O kemanları çok seviyorum. Robert'tan aldım.''
''Kardeşinden pek bahsetmiyorsun.''
''Karışık bir hikaye.''
''Bu kemanları kendi yapıyor değil mi?''
''Evet, Robert kendi kemanlarını kendi yapıyor ve bir oda orkestrasında çalıyor.''
''Bizim düğünümüzde çalamaz mı?'' dedi Beverly dudaklarının kenarına bulaşan diş macununu sildi.
Aksel yüzündeki donukluğu fark etmemesini umarak baktı ona. ''Harika bir fikir.''
Yorgunluğun bedenini, beynini nasıl ele geçirmeye başladığını hissetti Aksel.
Beverly'nin önünden geçti, yatak odasına girip yatağın kenarına çöktü.
''Çok uykum var ben.'' ''Yazık sana.'' dedi Beverly ciddi bir ifadeyle.
Aksel başını salladı.
''Yalnızca uyumak istiyorum.'' dedi.
Ağlamaklı olmuştu. Ayağa kalktı, pembe pamuklu kumaştan geceliği aldı. ''Lütfen Beverly, giy şunları.''
''Nasıl istersen.''
Beverly bir süre öyle dikilip zengin bir burjuva evinde kostümle koltuğa kurulmuş, bir tilkinin resmedildiği Ernst Bilgren'in yağlı boya tablosuna baktı.
''İğrenç bir tablo.'' dedi.
''Öyle mi düşünüyorsun?'' Başını sallayan Beverly soyunmaya başladı.
''Üzerini banyoda değişemez misin?''
Beverly omuzlarını silkti, pembe bluzunu sıyırıp çıkardığında onu çıplak görmek istemeyen Aksel sırtını dönüp tilki tablosuna doğru yürüdü. Bir süre dikkatle baktıktan sonra duvardan indirdi, ters çevirip duvara dayadı. Ağır bir uykuya dalan Aksel'in yüzünde gergin bir ifade vardı. Yanına uzanan kızı sıkıca kucaklamıştı. Birden uyandı, kızı bıraktı. Sanki boğuluyormuş gibi nefes aldı. Ter içindeydi, kalbi endişeyle çarpıyordu. Yatak lambasını yaktı. Beverly küçük bir çocuk huzuruyla uyuyordu. Dudakları aralık, alnı nemliydi. Aklına Carl Palmkrona geldi Aksel'in. En son Riddar Huset'teki soylular toplantısında karşılaşmışlardı. Pankrona sarhoş olup agresifleşmişti. Birleşmiş Milletler'in silah ambargolarını yerden yere vurduğu nutkuna şu tuhaf sözlerle son vermişti. ''Eğer işler sarpa sararsa kabuslarımın ürününü hasat etmektense Algernon yaparım.'' Aksel lambayı söndürüp tekrar yatağa uzandı. Hala Pankrona'nın sözlerini düşünüyordu.
Algernon yapmak da neydi?
Kabus derken neyi kastetmişti? Bunları gerçekten demiş miydi? Kabusların ürününü hasat etmek. Carl Friedrich Algernon'un akıbeti bir muammaydı. Ölene kadar İsveç Dışişleri Bakanlığı'nda askeri malzemeler müfettişliği yapmıştı. Bir Ocak günü Nobel Endüstrisi'nin CEO'su Anders Carlberg'le buluşmuş, yaptıkları araştırmaların sonucu Nobel grubunun şirketlerinden birinin Basra Körfezi civarındaki ülkelere yasa dışı yollardan silah sattığı yönünde bulgular elde ettiklerini anlatmıştı. Aynı gün Stockholm metrosunun merkez istasyonunda hızla giden bir trenin önüne düşmüştü. Aksel'in düşünceleri Bofors şirketine yönelik silah kaçakçılığı ve rüşvet dağıtma suçlamaları etrafında dönüp duruyordu. Hızla giden trenin önüne sırtüstü düşen trench coatlu bir adam geliyordu gözlerinin önüne. Adam platformdan aşağı yavaşça düşüyor, trench coat'u kanat çırpıyordu. Beverly'nin yumuşak soluk alışları Aksel'i yakalayıp sakinleştirdi. Kıza doğru döndü, kollarını küçük bedenine doladı.
İç çekti Beverly.
Aksel kıza sıkıca sarılırken bir bulut gibi toplanmaya başladı uykusu, düşünceleri seyrekleşip buharlaştı. Gecenin geri kalanında uykusu hep hafifti. Saat 5 civarında yeniden uyandı. Beverly'ye sıkıca sarılmaktan kollarına kramp girmişti. Kızın sert saçları dudaklarını kaşındırıyordu. Uyku ilaçları almak için dayanılmaz bir istek duydu. 42. Bölüm Stratejik Ürünler Denetleme Kurulu ISP. Aksel kardeşiyle paylaştığı terasa çıktığında sabah saatin 7'siydi. Saat 8'de Karl Pankrona'nın ISP'deki odasında Jürgen Gründlich ile görüşecekti. Hava daha o saatte ısınmıştı ama boğucu değildi. Küçük kardeşi Robert terasa açılan kapıları açmış bir şezlongda oturuyordu. Henüz sakal tıraşı olmamıştı. Kollarını yanlarına sarkıtmış, kestane ağacının sabahın nemiyle ıslanmış yapraklarına bakıyordu. Üzerinde yıpranmış ipek sabahlığı vardı. Babaları da cumartesi sabahları böyle bir sabahlık giyerdi. "Günaydın," dedi Robert. Aksel kardeşine bakmadan başını salladı. "Charles Grandirk için bir Fiorini tamir ettim," dedi Robert diyalog arayışıyla. "Eminim buna çok sevinecektir," dedi Aksel zayıf bir sesle. Robert yüzü de ona döndü. "Canını sıkan bir şey mi var?" "Doğrusunu söylemek gerekirse biraz gerginim," dedi Aksel. "Belki işimi değiştireceğim." "Değişiklik iyi bir şey," dedi Robert dalgın bir ifadeyle. Aksel kardeşinin sevecen yüzüne baktı. Derin çizgilerine, çıplak alnına, aralarındaki her şey şimdi olduğundan çok daha değişik olabilirdi. "Kalbin ne durumda?" diye sordu. "Henüz durmadı mı?" Robert elini kalbine götürdü. "Henüz değil." "Güzel. Peki senin zavallı ciğerin ne durumda?" Omuzlarını silken Aksel içeri yöneldi. "Bu akşam Schubert'ten çalacağız," dedi Robert. "Ne mutlu size." "Belki sen de." Robert sustu, kardeşine baktıktan sonra konu değiştirdi. "Şu yukarı odada kalan kız." "Evet, Beverly," dedi Aksel.
"Burada ne kadar kalacak?"
"Bilemiyorum. Öğrenci evi bulana kadar bizde kalması için söz verdim."
"Sen hiç değişmezsin. Kanadı kırılmış arıların, kuşların hep yardımını..."
"O iyi bir insan," diye sözünü kesti Aksel. Terasın kapısını açıp içeri girerken kavisli camdan kayan yüzünü gördü. Perdelerin arkasına geçip kardeşine bakmaya başladı. Robert şezlongdan kalktı. Bir süre karnını kaşıdıktan sonra arka bahçe ve atölyeye inen merdivenlere yöneldi. Robert kaybolur kaybolmaz yatak odasına döndü Aksel. Ağzı açık uyuyan Beverly'yi dikkatle uyandırdı. ISP 1996 yılında kurulmuş bir devlet kurumuydu. Silah ve çift yönlü kullanılan stratejik ürünlerin ihracatından bu kurum sorumluydu. Çalışma ofisleri Clare Bergs Viaduct'teki 90 numaralı pembe binanın 5. katıydı. Aksel asansörle 5. kata çıktı. Dışişleri Bakanlığından Jürgen Gründlich'in büyük cam kapıların önünde kendisini beklediğini gördü. Daha 8'e 2 dakika vardı ama Aksel'i başını sallayarak aceleci bir ifadeyle selamlayan Grünlich, geçiş kartını tanıtıp tuşlayarak kapıyı açtı. Grünlich uzun bir adamdı. Kırmızı teniyle tezat teşkil eden büyük beyaz lekeler vardı yüzünde. Doğrudan Palmkrona'nın ofisine geçtiler. Binanın köşesinde kocaman bir odaydı. Boydan boya Clara Gölü'nü ve dört köşeli belediye binasını ve merkez tren istasyonunun arkasındaki güneye giden yolları görüyordu. Nezih bir bölgede olmasına rağmen ISP'nin bürolarında kasvetli bir şeyler vardı. Yerler sentetik halı kaplıydı. Mobilyalar basit ve karakter yoksunuydu. Silah ticaretinin ahlaken ne kadar şaibeli olduğuna işaret eder gibi diye düşünen Aksel'in içi ürperdi. Ölümünden bu kadar kısa bir süre sonra Pankrona'nın odasında bulunmak biraz ürkütücüydü. Tavandaki aydınlatma sisteminden yüksek sesli bir müzik yayılıyordu. Bir piyanodan yükselen uyumsuz bir beste. Aksel birden benzer bir tonu kompozitör John Cage'in ilk sonatında duyduğunu hatırladı. Kapıyı kapatan Grünlich yüzündeki dostça gülümsemeye rağmen gergindi.
bu kadar çabuk gelebilmen çok iyi oldu diyerek sözleşme dosyasını uzattı.
Evet diye gülümsedi Aksel.
Lütfen oturup oku dedi Grünlicht ellerini masaya doğru açarak. Dik arkalıklı sandalyeye oturan Aksel dosyayı yazı masasının üzerine koyup gözlerini Grünlicht'e çevirdi. İnceleyeceğim, haftaya seni ararım.
Çok kârlı bir sözleşme ama sonsuza kadar bekleyemez dedi Grünlicht.
Yönetim kurulu kesinlikle seni istiyor. Kariyerin, ünün göz önüne alındığında senden daha iyisi yok. Ama faaliyetlerimizin aksamasına da müsaade edemeyiz.
Dosyayı açan Aksel sanki bir tuzağa çekiliyormuş duygusundan kurtulmaya çalıştı. Grünlicht'in tavrında tuhaf, gizemli bir şeyler vardı ve fazla aceleciydi. Aksel bu sözleşmeyi imzalarsa ISP genel müdürü olacak, İsveç'in silah ihracatına tek başına karar verecekti. BM'de savaş balonlarını silahsızlandırmak, konvansiyonel silahların yayılımını engellemek için çalışmıştı. Bu yeni görevi eski faaliyetlerinin devamıymış gibi düşünebilirdi. Sözleşmeyi dikkatle okudu. İyi, hatta fazlasıyla iyiydi. Okurken birkaç defa kızardı.
Gemimize hoş geldiniz diye gülümseyerek bir kalem uzattı Grünlicht.
Aksel teşekkür ederek kalemi aldı, sözleşmenin altına ismini yazıp ayağa kalktı. Sırtını Grünlicht'e dönüp pencereden dışarıya baktı. Belediye binasının üzerindeki üç taç pus yüzünden kaybolmuş gibiydi.
Manzara fena değil diye mırıldandı Grünlicht. Dış işlerindeki ofisimin manzarasından daha güzel.
Aksel ona döndü. Şu an kucağında üç iş var. En acili Kenya. Büyük, önemli bir iş. Bu işi hemen ele almanı öneririm. Carl ön çalışmaları yapıp bitirmişti. Sustu, belgeleri Aksel'e doğru itti. Gözlerinde tuhaf bir ifade yerleşmişti. Grünlicht'in eline bir kalem tutuşturarak kağıtları imzalatmak istediği hissine kapıldı Aksel.
Carl'ın yerini dolduracağından kesinlikle eminim.
Cevap beklemeksizin Aksel'in kolunu tıpışladı ve arkasından acele adımlarla kapıya yöneldi.
Referans grubuyla yapılacak toplantı saat 5'te diyerek odadan çıktı.
Aksel odada yalnız başına kalmıştı. Etrafından boğuk bir sessizlik yükseliyordu. Tekrar masanın başına oturdu ve Palm Krona'nın imzalamadan bıraktığı belgelere göz gezdirdi. Büyük bir özenle hazırlanmışa benziyordu.
Kenya'ya 1.25 milyon dolar değerinde 5.56 çarpı 4.45 milimetre çapında mühimmat ihracı ile ilgiliydi.
İhracat Kontrol Danışmanlığı sözleşmeyi olumlu karşılamıştı.
Palm Krona'nın ön kararı da pozitifti.
Silencia Defense AB tanınmış ciddi bir şirketti. Ama ISB'nin genel müdürü ihracat iznini imzalayarak son adımı atmadan ihracat yapılamazdı.
Geriye yaslanan Aksel, Palm Krona'nın söylediği gizemli sözleri düşündü. Kabuslarımın ürününü hasat etmektense Algernon yaparım.
16. ayrımın sonu. Sayfa 204.